Herkese merhaba. Gex Talks'tayız. Oyunlaştırma konuşacağız. Son yıllarda herkesin bir şekilde duyduğu, dahil olduğu, bazen fark ederek, bazen fark etmeyerek içinde yer aldığı bir dünya var. Oyunlaştırma. Inustra olarak oyunlaştırmayı özellikle Türkiye'de çok geniş kitlelere yaydık. Yaymaya da devam ediyoruz. Ve bu anlamda biraz da bu sektörün bilinirliğine, tanınırlığına katkı sağlamak amacıyla bu podcast serisine başlıyoruz. Daha önce oyunlaştırma sohbetleri adı altında hali hazırda Spotify'da da bulabileceğiniz bir serimiz vardı. Şimdi bunu biraz daha teknolojinin de desteğiyle görüntülü hale getirdik, geliştirdik. Umuyorum ki sizlerin de desteğiyle, katkısıyla çok daha geniş yerlere ulaşacağız. Geniş kitleleri oyunlaştırmayla tanıştıracağız. Birinci sezon diyelim buna, birinci bölüm. Konuğumuz da doğal olarak herkesin bu anlamda yakından tanıyabileceği biri olsun istedik. Inustra'nın kurucusu Murat Yılmaz bizlerle birlikte. Bu seride çok kısa kelimelerle ben konuklarımı tanıtacağım. Çünkü ilk zor sorum onlara kendilerini tanıtmaları üzerine olacak. Murat Yılmaz'a dönüyorum. İlk sorumu da soruyorum. Kimdir Murat Yılmaz? Neden oyunlaştırma yapıyor?
Murat Yılmaz esasında bilgisayar mühendisi olarak ondan sonra direkt teknolojinin içerisinde iş hayatına başlamış. Ondan sonra teknolojiyle bir şeyler yaptıktan sonra teknolojiyi insan için ürettiğinin farkına varıp, insan için ürettiğinin farkına vardıktan sonra da bunun içerisine duyguyu nasıl katacağız diye araştırmaya başladıktan sonra aslında ilk etapta oyunlaştırma olduğunu bilmeden birazcık eski oyun kültürü, bir gamer altyapısı vardı diyeyim.
Hangi oyunlar vardı bu arada?
Red Alert, Counter, bizim biraz daha yaşımız, zamanımız oraya denk geldi diyeyim. O bir klasik Atari salonları ondan sonra oyunlarıyla. Oradan başlayıp iş yerinde de sağ olsun eski çalıştığım kurumsal firmada biraz da bunlara oyun alanı verecek bir yönetim ekibimiz vardı diyeyim. İşe birazcık eğlence katalım deyip ondan sonra oyun tadında biraz klasik yaptığı yazılımları, oyun tadında puanlar, rozetler, ondan sonra klasik raporlama ekranlarını biraz daha oyunlardaki tarzda işte bir haritada yer kapma gibi bir şeylere çevirip ondan sonra bir dakika bu neymiş oyunlaştırma, oyunlaştırma neymiş deyip işin aslında birazcık daha psikolojik, felsefik tarafları derken kendini girişimci olarak bulup ondan sonra şu andaki işte Inustra'nın kurucusu olarak yoluna devam eden biri.
Ne güzel. Uzun yıllarda devam etsin inşallah. Şimdi bu hikayenin başlangıcında biraz oyunlaştırma sonradan oyuna dahil olmuş gibi aslında. Girdiğim bir yol var. Ha bu oyunlaştırmaymış deyip onun altyapısına gidiyorsun. Ama o dönemler sanki çok fazla yazılı kaynak, böyle ciddi altyapı, metodoloji de yok. Bu işi biraz daha zorlaştırmıyor mu aslında?
Hiç bilmiyorduk. Adını dahi duymamıştık. Ondan sonra aslında dediğim gibi şirkette teknolojik olarak yaptığımız bir daha çok böyle kurumsal çözümler tarafıyla alakalı ekipte yer alıyordum. İşte çalışanların biraz performans, prim yönetimi gibi şeyler yapıyorduk. İşte bir ürün satarsa 1 lira ondan sonra kazansın gibi. Ve sadece dediğim gibi tamamen amaç işe eğlence katmak diye iş hedefleri doğrultusunda başlayıp oyunlaştırmanın bu arada hiçbir şeyini bilmiyoruz. Ondan sonra oradayken dedik ya bu kişiler mesela işte 1 lira kazanacağını 1 metrekare toprak kazanıyor diye metafor yapsak ne olur? Ondan sonra kişilerin mesela gördüğü işte toplam aylık kazanç raporlarını, işte ciro raporlarını yine belki bilenler bilir bu Age of Empires diye mesela eski oyunlar var. Oralarda bir haritanın bir noktasında bayaşlarsınız böyle şey ilerledik.
Aça gider.
O bu kazandıkları metreka işte bizim o dashboardlar dedik ya birazcık bunları buna çevirsek. Aslında bir haritada bir metrekare toprak aldıkça o haritayı açıyorlarmış gibi olsa diye. Biraz dizi film izlemeyi çok severim. O ara işte Game of Thrones dizisi çok meşhurdu. Bizde de işte bölgeler var. Tüm Türkiye'de hani lokasyonları olan bir şirketteydim. Orada dedik ki işte her lokasyon aslında bir krallık olsa ya. Bunlar krallıksa o zaman kendilerine bir bayrak tasarlasalar ya bunlar da. Derken hani dediğim gibi çok keyifli bir hal aldı. Ondan sonra performans metrikleri, şirket, çalışanların hani motivasyonu, o aldığı keyif diyeyim. O hat nokta safhaya çıkınca sonrasında biz ne yaptık? Ya bu arada biz de beklemiyorduk yani. Hani hiç böyle bir şey olmuyordu. Olay bittikten sonra dedik ki acaba biz ne yaptık? Bir masaya yatırdık. Naçizane işte benim belki bu işe başlamamın en büyük artısı oldu. Birçok kişiyle beraber çalıştık. Ama ben orayı bir önüme koyup kağıdı biz ne yaptık? Bir dakika yapınca etkisi ne oldu? Neden acaba bu oldu diye araştırmaya, sorgulamaya başladım. Doğaçlama yaptığımız şeyin kısmını. Orada ilk gamification çıktı karşıma. Aa, bir dakika, aslında biz dünyada olan şu anda bir literatürünün yazılmaya başladığı, bir metodolojisinin yazılmaya başladığı bir şey yapmışız. Ve oradaki afaki diyeyim, böyle işte temel yapılması, dikkat edilmesi gereken 10 madde var diyorlarsa, biz içgüdüsel olarak 6-7'sini yapmışız. Ve bunu hiç bilmeden. Ondan sonra diye.
Kalan boşluğu tamamlamak daha kolay oldu.
Aynen, ondan sonra, ondan sonra ve bir güzel şansı da dediğim gibi direkt sahada yaklaşık işte 10 bin çalışanın olduğu bir yerde bunları. Yani yapalım, uygulayalım değil, direkt uygulanmışında bir dakika hakikaten de sahadan böyle olmuştu ve çok geniş bir kitleyle böyle güzel oldu diye deyip
ve olay buralara geldi. Peki son yıllarda loyalty kavramı artık oyunlaştırmayla iyice iç içe telaffuz ediliyor. İşte bundan önceki dönemde loyalty'den anladığımız şeyle bugün anladığımız şey aslında aynı değil. Bu kavram oyunlaştırma içerisinde nerede ve her geçen gün etkisini nereye doğru taşıyor? Yine tabii burada perspektifi pandemi ve sonrası değişen dünya düzenine göre de bir almak iyi olabilir.
Ya pandemi aslında bir onu bir kenara, yani o loyalty'nin dönüşümünde çok etkili oldu mu bir şey diyemem ondan sonra, ama dünyadaki bakış açısı aslında işte Y kuşağı, Z kuşağının hayatımıza girmesi diyebileceğimiz. Daha önce mesela işte loyalty kavramı son kullanıcı veya çalışan tarafında düşünürsek, hatta buradaki işte bağlılık kısmıyla, genelde hep bir performansın ölçülmesi ondan sonra kısmıydı diyebiliriz. Daha sonra aslında işte sanayi 2.0 gibi aslında işte loyalty 2.0 diye aslında biraz daha konuşulan diyeyim kavramlarla ödül cezalar aslında biraz devreye girdi. Burada işte iyi müşterilerin mesela işte istenilen bir alışverişi yaptığı zaman bir hediye çekleri vesaire vesaire diyebileceğimiz şeyler, aslında klasik bildiğimiz insanların duygularına hitap etmeyen diyebileceğimiz. Aslında sadece maddi odaklı ve belli istenen bir davranışı gerçekleştirdiği zaman tek taraflı gibi diyebileceğimiz bir yapıya dönüştü.
Daha ilkeldi.
İlkel,
yani.
Aynen.
Daha o, duygusuz.
Ama işte 2000'ler sonrası diyebileceğimiz aslında kullanıcı deneyiminin aslında önem kazanması. Hani bana göre mesela aslında oyunlaştırma birazcık oralara da dayanıyor. Çünkü ilk insan merkezli tasarım belki demek olabilir. İşte design thinking kavramlarının çıkması, yine espri belki herkesin ilk etaplarda söylediği. İşte ekran istiyorum ama Google gibi bir tek bir metin yazacağım yer olsun, bir buton olsun, her işimi halledeyim diye kullanıcı deneyimini aslında konuşulmaya başlayıp, ondan sonra yapılan her işin aslında insan için yapıldı. Yani insan işte karşıya bir fayda sunmuyorsa, onun davranış, hal, hareket, alışkanlıklarına uymuyorsa bir şey ifade etmez. Bilinci oluştuktan sonra aslında bir sonraki evre. Y kuşağı, Z kuşağı, evet, bir oyun kültürü. Buna işte mobilin hayatımıza girmesi, mobil oyunların çok fazla yer alması ve aslında insanların içgüdüsel olarak oyunlardaki puanlar, rozetler, ondan sonra bir seviye yapıları, ondan sonra ve tatlı rekabet diyebileceğimiz. Aslında sadece yıkıcı bir rekabet değil de eğlence için okey. Hani güzel bir şey bu diye keşfettikten sonra aslında o kullanıcı deneyiminin içerisinde bir dakika, eğlence de katmak lazım gibi bir noktaya evrilmesiyle diyebilirim. Bunların gelmesi şu andaki sadakat sistemlerinde aslında loyalty'yi de dönüştürdü. Yani tam dönüştürmesi şu anda olmasa bile hala bazı noktalarda, sektörlerde klasik loyalty. Hani sadece bir şekilde ödül veriliyor. Yapılması gereken davranış mesela bir işte mobil uygulamayı diyelim ki arkadaşıyla paylaş. Evet, arkadaşına paylaştın, al sana bu. Şu anda bunu yaparsan sana 100 lira gibi gidiyor. Ama bunlar da çok sürdürülebilir ilerleyemiyor. Çünkü yani bir şekilde sadece maddi yapı üzerine kurulu ve duyguların...
Heyecanı çok düşük oluyor böyle olunca da.
Heyecanın düşüklüğünün haricinde bir şey gerçekten çıkar açıkçası diyeyim. Hep bir gizli ajanda ve çıkar üzerine kuruluymuş gibi oluyor. Bu aktivite olursa gibi. Ve haliyle böyle olunca mesela baktığınız zaman işte aslında adı üstünde loyalty, sadakat olması gereken kısım çok sadakat sağlıyor mu açıkçası pek emin değilim. Çünkü insanlar artık şeye dönmüş durumda işte. Nerede daha fazla indirim var? Biri 107 lira hediye çeki veriyorken o bitip yarın öbürsü gün 150 lira veriyorsa okey.
Aklıma epey bir şey geliyor ama burada onları kendime saklayayım en iyisi. Şimdi oyunlaştırmanın perde arkasına baktık. Nasıl geldi, nasıl gelişti? Bugün de artık aktif olarak birçok sektörde birçok çalışan tarafından kullanılıyor. tam olarak böyle çok spesifik hangi dertlere derman oluyor? Çok geniş bir şirket, bir sürü çalışan, bir sürü hedefler. Hangi dertler oyunlaştırma ile daha kolay çözülüyor diye sorabilirim.
Ya sektör anlamında veya iş anlamında dersek biraz daha hani rutin yapılan, yoğun operasyonel belki diyebiliriz. Hani ağırlıklı olarak aslında bile kreativitenin çok yüksek olduğu, ondan sonra bir Ar-Ge projesinin yapılması gibi şeylerde, ki bunlarda da bu arada dünya üzerinde örnekleri var. Onlardan çok ama daha çok rutin operasyonun yapıldığı, gün boyunca herkesin aynı işi yaptığı şeylerde buradaki çalışanlar anlamında dersek daha bir heyecan arayışı, işe biraz renk katma. Ondan sonra bunu örnek mesela işte çağrı merkezi, perakende taraflarında belki verebiliriz. O dünyayı biliyorsunuz mesela, yani oturuyorsunuz sabahtan akşama kadar neredeyse tek başınasınız gibisinden.
İkinci programı perakende'de oldukça kıdemli bir beyefendiyle yapacağız.
Süper. Onlar da zaten bahseder. Baktığınız zaman aynı rutin iş yapılıyor. Çoğu noktada kendinizdesiniz. Sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. İşte çağrı alıyorsanız sürekli çağrı al, kapat ve kısıtlı bir zaman, molalar kısmı var. İşte perakendedeyseniz mesela sahadasınız, sürekli aynı işi tekrar ediyorsunuz. Yani bir ekstra katacağınız bir şey yok. Burada oyunlaştırma işte birazcık farkındalığı arttırma ve işe birazcık eğlence katma dediğimiz zaman en azından kişilerin birbiriyle konuşacağı bir ekstra ortam bile sağlaması, en basitinden diyebiliriz mesela gibi.
Biraz şey gibi, bu sanat camiası, oyuncular sette çok eğlendik derler ya. Setleri eğlenceli hale getiriyor aslında oyunlaştırma.
Kesinlikle.
Güzel. Peki kullanıcı tarafında, sektör tarafında etkisi bu. Hangi şirketler kullanmalı? Genel bir perspektif belki ama... Yani benim bir bakkal dükkanım var. İşte iki tane de eleman çalışıyor akşamları. Ben de kullanabilir miyim? Veyahut çok 50 bin kişinin çalıştığı dev bir fabrikam var. Neyse.
Yani bence herkes. Baktığınız zaman hani ben oyunlaştırmaya zaten yani bunun üzerine de bir girişime de başlattığımız için diyeyim. Gerçekten gönül vererek yaptığım için hayatın her yeri herkesin yapması gerek. Ondan sonra ve hayatımızdaki her karşılaştığım şeyde işte bu zaten bir oyunlaştırma denebilir ya da burası oyunlaştırılmalı diye yaklaştığımdan evet. Buna esprili belki bir şey verebilirim. Şirketi ilk yeni kurduğum zamanlar tabii böyle her şeyi bir iş odaklı baktığımız için oraya bu vesaire vesaire. Bir akrabamın mesela küçük bir işletmesi vardı. Yani topu 3-4 çalışan çalışıyorlar. Aslında işte 200-300 metrekare bir yer var. Ve birazcık aslında oranın temizlenmesiyle alakalı. Ondan sonra işte ürünler var. Bazen küçük ürünler raflarda kayboluyor. İşte bazı yerler temizlenmiyor gibi bir derdi vardı. En basit ona bile dedim ki ya bu işi biraz eğlenceye çevirsen ne yapacağız dedi. Ne yapabiliriz dedi. Dedim bizim yaptığımız iş. Evet. Dedim ki şirketin içerisindeki raflarda nerelerde ne yapılmasını istiyorsan dedim. Oraya küçük dedim şeyler saklasan. İpuçları vesaire saklasan. Ondan sonra bazı dedim şirket işte o rafların bazı yerlerine küçük ödüller saklasan. Dedim ondan sonra onları bulmak, toplamak için dedim keyifle bence yapacaklar diye. Velhasıl hani 3-4 kişilik en basit bir örneği yapıp inanılmaz sonuçlar alıp ya bu çok keyifliymiş. Hem onlar eğlendi. Sonrasında ben de eğlenmeye başladım diye. O giden bu en basit. Büyük şirketler için zaten diyoruz ya artık yani koca kitlelerin çalıştığı... Daha büyük ihtiyaç yani ekosistem. 5.000, 10.000, 20.000 kişinin çalıştığı şirketler artık daha bazı şeyler monotonlaşabiliyor. Yönetimle çalışanlar arasındaki bağ kurmak, şirketin hedefleriyle herkesin benimsemesini sağlamak daha zor olduğu için oralar zaten kaçınılmaz.
Okay. Aslında şöyle perspektifi genişletince işte benim de yönetici ortak olduğum bir şirket var. Aile diyoruz. Orada da bir tane çocuğum var. Onun üzerine de uyarlayabiliyorum herhalde.
Aynen. Onun da yine çok keyifli örnekleri var.
En güzeli herhalde biraz orada.
Benim onunla en sevdiğim mesela kendim için de farkındalık olmuştu mesela. Hiç o perspektifte bakmamıştım. Evin Wi-Fi'sini aslında Wi-Fi şifresini mesela belli kitaplardan hani çocukların öğrenmesi için veya ödevlerin içerisine saklayıp bugünün Wi-Fi şifresi işte şu. Aslında yapması gereken bir ödev ya da okuması gereken bir kitabın içerisinde.
Çok güzelmiş. Kelime. Bunu ben de deneyeyim.
Mesela ben bunu ilk duyduğum zaman benim de naçizane 3 tane ufaklık var bende. O yüzden çocuklarla da ondan sonra keşfetmek keyifli oluyor.
Güzel. Şimdi çocuğa girdik. Çalışan kitleyi konuştuk. İşte 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş diyelim. Bu insanların yöneticileri daha yüksek yaşlarda. Ben mesela bugün babama oyun oynuyorum desem çocuğun oldu hala mı gibi bir tepki alabilirim. Şirketler dahilindeki kuşaklar bu süreci nasıl karşılıyor? Bir rezistans muhakkak oluyordur.
Kesinlikle. Ya oluyor ama bununla alakalı yani çok fazla da anekdot yaşadık. Birazcık böyle bu konuda önce olunca hani oyunlaştırmanın şirketlere gidilmesi. Hatta şirketi ilk kurduğum zaman unutmadığım anekdotlardan biri. Yani gittiğimiz bir kurumda biz hala kravatla çalışıyoruz. Bize oyun mu oynatacaksınız? Yani bu benim literatürüme tarihim.
Kravatı geçen. Çıkaralım.
Mesela hani bir şey olmuştu. Konu olmuştu. Baktığımız zaman sadece olayı hani maalesef birazcık Türkçe'ye dönüştürülmesi gamification'a yani bunu dönüştürmek için birkaç alternatif hatta biz de çalıştık ama daha tam oturmadı yani. Bir şekilde bence kitleler koyacak bunun adını. Yani zamanla değişecektir diye. Ama Türkçe'de biraz oyun kelimesinin iyi ve kötü birçok anlamı var. Hani oyuna geldik, oyun mu oynayacağız vesaire gibi aslında.
O zaman şunu buradan kaldıralım arkadaşlar. Bu başka bir şey.
Bu baktığımız zaman aslında geçmiş kültürde aslında bunların negatif kısmına da baktığımız zaman ülkemizde büyük oyunlar oynanıyor vesaire kısımları gibi. Gerçekten çok farklı algılar yarattığı için ondan sonra bir şekilde jenerasyonlar tepkiyle yani ileri kuşaklar diyeyim tepkiyle yapıyor. Ama olayı anlattığımız zaman aslında en çok sahiplenen onlar oluyor. Çünkü YZ kuşağı baktığımız zaman iş hayatında aslında biraz daha ki bu pandemi sonrasıyla da. Dersek yıllardır aslında iş düzeninin devam eden şeylerine biraz daha aykırı hareket ediyorlar. Ama eski kuşaklar aslında biraz daha bu performans, prim sistemleri, bir iş disiplini olması gerektiği ve işte loyalty 2.0 aslında gibi dediğimiz motivasyon 2.0'da ödül ceza yapılarına alışkın oldukları için aslında olayı anladıkları zaman direkt o tamam okey ve zaten biz yapıyorduk ki. Ondan sonra mesela birçok kuruma gittiğimiz zaman mesela özellikle satış ekiplerinde diyeyim. Zaten satışın doğasında bir ödüllendirme yapısı var. Bir prim yapısı var baktığınız zaman. Biz zaten yapıyorduk. İşte işin biraz daha detay. Zaten biz daha geçen hafta yapmıştık. Ya işte birazcık storytelling hikayeleştirme. Evet evet biz de işte aslında bir şef yarışması yapmıştık. Evet evet geçen işte bir yarışma yapmıştık. Olayı çözdükleri zaman aslında çok daha çabuk benimsiyorlar ama ilk etapta mesela işte literatür araştırması yapmayıp veya söylem olarak duydukları zaman oyun ya oyun mu oynatacağız? İki boyutlu, üç boyutlu oyun zanneden, balon patlatma, Mario gibi şeyler zannediyorlar. Dediğim gibi olayı anlayınca aslında tüm kuşaklar olayı
her görüyor. Kuşak aslında nevi şahsına münhasır. Kuşak çatışmasından uzak duralım. Okey. Şimdi business'ı ele aldık. Evet, insanlar belli bir doğrultuda hareket ederken oyunlaştırma güzel katkılar sağlıyor. Ama olayın bir de insani tarafı var. Yani bugün sokakta herhangi bir problemi oyunlaştırmayla düzeltme imkanımız var gibime geliyor. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde de bakıyorum. İstanbul'un en büyük sorunu trafik. Oyunlaştırma böyle büyük bir derde, insanların günlük hayatını bu kadar etkileyen bir derde de derman olur mu? Ben cevabını biraz biliyorum ama uzman görüşüne ihtiyacım var şu anda.
Ya birçok farklısı. Ben dediğim gibi biraz oyunlaştırmaya da farklı açıdan aşık olarak diyeyim. Tüm hayata böyle baktığım için dünyadaki yine yapılan ilk oyunlaştırmalardan aslında biri. Mesela bir tanesinde arabaların araçların yüksek hız yaptığı zaman kesilen cezası için mesela bir sistem kurulmuş. Yüksek hızla giden kişilerden kesilen cezalar işte bir tabelada topluyorlar mesela. Onlardan toplanan cezalar orada işte mesela kurallara uyan kişiler arasında bölüştürülecek şekilde aslında bir oyunlaştırma yapılmış ve bunun aslında bir yandan da sunum şekli diyeyim. Ondan sonra yolun üzerine mesela işte bir dashboard hazırlanması. O dashboardda herkesin bunu görüp işte tebrik edilmesi mesajlarla ondan sonra gibi şeylerle. Bir farklı örneği de mesela bir yolun aslında biraz daha gittiğiniz hıza göre müzik sesleri, notalarının çıkması. Aslında yolun üzerinde mesela örnek bizdeki gibi düşünün. Hatta gelirken işte Avrasya'yı kullandım. 70 ile gidilmesi gerekiyor. Yolun üzerinde 70 ile gidersiniz melodiyi çok güzel duyabiliyorsun. Daha yavaş ya da daha hızlı gidersen müzik rahatsız edici bir hale gelmeye başlıyor. O yüzden aslında onu tutturmak için farkında olmadan sabit bir hızla gidip kimsenin fark etmeyeceği bir şekilde bunu sağlayabiliyorsun.
Bu da aslında en temel amaç olan davranış değişikliğini kesinlikle kalıcı hale getirmek için ilk adımı atıyor. Güzel.
Gibi. Hoş nokta yani. Mesela baktığınız
ama zaman, kulağa çok hoş geliyor bu hikayeler.
Şey, ben bu müziği olunca mesela gerçekten çok etkilendim. Çünkü bunlarda diyorum ya ki önce kendimi düşünüyorum. Yani biz mevcutta yaptığımız işlerde, müşterilerde, şirketteyken ya ben yapar mıydım? Hep aklıma bu geçiyor mesela. Bu araç örneğinin de aklımda kalmasının sebebi diyorum ya ben yapar mıydım? Kesinlikle. Yani o melodiyi duymak için hiçbir şey olmasa merak. Bu arada hani oyunlaştırmada zaten şeyler vardır. Oyuncu tipleri. Herkes aynı şeyle motive olmaz. Aynı şey ilgisini çekmez. Kimisi rekabet, kimisi bir şeyi başarma, kimisi özgür olma duygusu gibi şeylerin mesela. İşte bendeki merak duygusunda hiçbir şey olmasa müzik rahatsız etse bile. Acaba çıkacak mı? Çalışıyor mu? Nasıl bir şey var ki burada? Ondan sonra bugün acaba müzik değişti mi? Gibi meraktan ona uymayı tercih ederdim mesela diye.
Güzel. Şimdi bir mizansen yapacağım. Bu kitapta bunlardan bahsediliyor mu acaba? Yeri gelmişken bu kitaba da bir temas edelim. Burada duruyor. Bizi bu arada sesli kanallarla dinleyen arkadaşlar için oyunlaştırma dünyasına giriş kitabımız var. Inuster tarafından yayınlandı. Bu kitapta da herhalde verdiğimiz örneklerin birçoğu yer alıyor.
Aynen. İşin hani birçok noktasında dediğim gibi işe birazcık gönül verince maddi manevi aslında birçok noktasında ondan sonra desteklemeye çalışıyoruz. Bu kitap da onun aslında bir parçası diyebilirim. Hani olabildiğince oyunlaştırma dünyada yeni bir kavram olduğu için diyelim. Ve bu işin işte akademik ondan sonra tarafı, podcast serisi keza şu anda başlattığımız o kitap. Yakında mesela bir etkinlik serimiz daha başlayacak mesela işte meetuplarla beraber. Orada işte bu işe gönül vermiş kişilerin bir araya gelip hani konuşabileceği gibi diyeyim. Oyunlaştırmanın gerçekliği her yerde olmaya çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz.
Son bir sorum daha olsun. Genelde reklamdan sonra kapanır ama ben son sorumu sorayım. Şimdi bir tarafta loyalty diyoruz. İnsanların saf bir duyguyla bir şeye bağlanmasını istiyoruz. Ama bu arka tarafta bir talep ise bunun saflığını sorgulayanlar muhakkak oluyor. Orada bir denge gerekiyor. İnsani taraf, business taraf, işte eğlence tarafı diğer tarafta çıktılar vesaire. Muazzam bir denge kurulması gerekiyor ki bana da en zor bu gibi geliyor hep. Burada nasıl bir yol izleniyor?
Cümlelerle anlatması zor diyeyim. Yani şöyle pratikte sadece cümleyle nasıl anlatılır diye. Dediğiniz gibi aslında insanların diyoruz ya eskiden beri yaptığımız ve aslında ödül ceza gibi olan şeyler. Şirketlerdeki buradaki bizim en büyük yaptığımız şey aslında şeffaflık diyebilirim. Bir zaten işinde birçok kişi duymuştur hani oyunlaştırma yapan persona çalışması dediğimiz şeyler. Aslında hani insan odaklı tasarım kısmı diyoruz ya her şey personayla başlıyor. Sahadaki esas bu işi yapacak kişiler ne istiyor kısmını. Bunu pratikte aslında daha doğrusu teorikte her şirket biliyor. Kime sorsanız aslında bunun yapılması gerektiğini veya bir iş hedefi olacaksa kimlerle bir araya geleceksek herkesin hemfikir olması gerektiğini biliyor. Sadece bunu uygulamakta kim ne kadar başarılı oluyor? Kelimeye dökmekte nasıl tarif edebilir o aslında herkesin bildiği bir şey. Biz belki işte burayı daha iyi yapabiliyoruz diyebilirim. Bunu da nasıl yapıyoruz açıkçası bilmiyorum. Tecrübemizle belki diyebilirim.
Bunu dinleyip merak edenler info@inuster.com'a yazsın.
Ya bunu çok fazla farklı sektörle çalışıp çok fazla çalışanlarla belki görüştüğümüz için şu ana kadar yaptığımız persona çalışmaları herhalde 10.000'leri aşmıştır. O çünkü sürekli rutin dediğimiz gibi yani çalışalım çalışmayalım birçok kitleyle görüşüyoruz. Ne neden nasıl yapıyorlar diye. Ve burada aslında baktığımız zaman bu tecrübeleriyle hani sebep sonuç etki tepki kısımlarıyla beraber mesela hani iyi anlatabildiğimizi düşünüyorum. Genelde bir şeye baktığımız zaman zaten her şey bir iş hedefiyle başlıyor. Deminki bir trafik dedi ki yani ya bir trafik sorunu ya bir şirketin baktığımız zaman ulaşmak istediği bir ciro, kalite vesaire gibi aslında bir iş hedefi. Ve bunu da yerine getirecek aslında bir kitle baktığınız zaman. İlk etapta kulağa birazcık garip gelse de her şey bir gizli ajandayla gibi başlıyor diyebiliriz aslında. Tek taraflı belki gizli ajanda demek de yanlış olabilir. Tek taraflı bir bakış açısıyla başlıyor. Biz de en çok işte dediğim gibi mevcut case study'ler, daha önce yapılan şeyler ondan sonra bu iki tarafı bir masada oturtmayı başarabiliyoruz diyebilirim. Bir iş hedefi varsa gerçekten neden, nasıl isteniyor? Bu iş hedefini yapmak için gerekli paydaşlar kimse, onlar gerçekten bunu yapması için neye ihtiyacı var? Ve daha sonra da aslında bunu yaptığı zaman da, ki bizim şirketin de mesela en büyük felsefelerinden biridir. Şirketi kurduğum zaman ilk astığım tavlardan biriydi. Kazan kazan kısmı. Yani bir ekosistem olarak, bir kitle, toplum olarak bir şey yapacaksanız, evet, herkes bundan bir ucundan tutmalı ki başarı olsun. Ve başarıya ulaşıldığı zaman da herkes, ki burada bile genelde insanların hep hakkında maddi geliyor. Maddi olmak zorunda değil, dediğim gibi oyunlaştırmadaki farklı tiplerine, davranış şekillerinden diyeyim. Herkesin maddi ya da manevi bir kazanç elde etmesi gerekiyor.
Güzel bir şekilde tamamladık. Yani özetle oyunlaştırma hem maddi hem manevi kazandırır. Yeter ki planı doğru kuralım, doğru paydaşlarla doğru yola çıkalım. Güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bugün Gex Talks'un ilk bölümünü yaptık. Bu programın yayınlanmasının arkasında destek veren Innoster öncülüğündeydi. Nitekim Murat Yılmaz da Innoster'ın kurucusu olarak bize oyunlaştırmayı genel bir çerçeve içerisinde anlattı. Bundan sonraki programlarda da yine oyunlaştırma çerçevesinde, oyunlaştırmanın iş dünyasına, hayata, farklı sektörlere, insanlara nasıl dokunduğunu konuşacağız. Birlikte konuları geliştirebiliriz. Birbirimizle hikayeleri paylaşabiliriz. Sosyal medya accountlarımız aktif. Yayınlarımız YouTube kanalımızda. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere.